Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Lucinda Berry'nin Saving Noah adlı romanı, psikolojik gerilim ile aile dramını birleştiren, ağır ve rahatsız edici bir konuyu merkezine alan bir eserdir. İlk kez 2017'de yayımlanan kitap, küçük yaştaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan genç Noah Coates'in cezası ve rehabilitasyon sürecinin ardından ailesine dönme ihtimali etrafında gelişir. Anlatının odağında Noah'dan çok annesi Adrienne'in yaşadığı ahlaki ve duygusal yıkım vardır. Adrienne oğlunun yaptıklarını inkar edemese de onu bütünüyle terk etmeyi de başaramaz. Babası ise Noah'ın eve dönmesine kesin biçimde karşı çıkar. Klinik psikolog olan Berry bu çatışmayı yalnızca şaşırtıcı bir olay örgüsü kurmak için kullanmaz. Roman, çocuklarını seven ebeveynlerin çocuklarının verdiği telafisi zor zararlarla yüzleştiğinde ne yapabileceğini sorgular. Suçun mağdurlar üzerindeki etkisini gölgelemeksizin, failin ailesine yönelen damgalama, izolasyon ve rehabilitasyon sorularını da inceler. Bu nedenle Saving Noah, kolay bir okuma değil, okurun kesin yargılarını sınayan bir aile krizleri romanıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Adrienne'nin anneliği, korumak ile gerçeği kabul etmek arasında sıkışır. Saving Noah'ın temel gerilimi, Adrienne'nin oğlunu sevmesi ile onun işlediği suçun ağırlığını kabul etmesi arasındaki çatışmadan doğar. Romanın büyük bölümü onun bakış açısından ilerlediği için okur, dışarıdan kolay görünen bir hükmün içeriden ne kadar yıpratıcı olabileceğini görür. Adrienne'nin Noah'a destek vermesi kitabın suçunu mazur gösterdiği anlamına gelmez. Asıl mesele, bir annenin çocuğunun yaptığı eylemler yüzünden duyduğu dehşet, utanç, öfke ve kayıp duygusunun aynı anda var olabilmesidir. Berry, ebeveyn sevgisini koşulsuz övgüyle eşitlemez. Adrienne'nin sevgisi, güvenliğin ve sorumluluğun sınırlarıyla sürekli çatışan bir bağdır. Bu yaklaşım, Türkiye'de de aile itibarının ve çocuğa karşı koruyucu refleksin güçlü olduğu bağlamlarda özellikle anlaşılır bir soruyu gündeme getirir. Aile, dış dünyanın baskısına karşı kendi çocuğunu ne ölçüde savunabilir, savunmak hangi noktada zararı görmezden gelmeye dönüşür? Roman bu soruya temiz bir cevap vermez. Bunun yerine kabul etmenin sevginin sona ermesi olmadığını fakat sevginin gerçeği değiştiremeyeceğini vurgular. Adrienne'in iç çatışması, kitabın duygusal ağırlığını ve etik gücünü taşır. İkinci olarak, Noah'ın suçu. Coates ailesindeki ortak hayatı geri dönülmez biçimde değiştirir, kitap, suçun yalnızca faili ve doğrudan mağdurları etkileyen kapalı bir olay olmadığını, Fay'in ailesinin gündelik düzenini de parçaladığını gösterir. Noah, başarılı bir öğrenci ve yüzücü olarak tanınırken ortaya çıkan suç, ailesinin kendisi hakkındaki algısını altüst eder. Bu ani kırılma, aile üyelerinin aynı gerçekle farklı yollarla baş etmelerine neden olur. Adrienne oğlunun rehabilitasyon ihtimaline tutunurken, Noah'ın babası onun eve dönmesini istemez. Böylece ev dayanışmanın doğal alanı olmaktan çıkar, güvenlik, suçluluk ve sadakat tartışmalarının merkezine dönüşür. Romanın bu yönü, aile içi çatışmayı basit bir anne-baba anlaşmazlığı gibi ele almaz. Tartışılan şey, bir gencin yeniden aile yaşamına katılmasının mümkün olup olmadığı ve bunun diğer aile üyeleri için hangi bedelleri doğuracağıdır. Berry'nin anlatısı, aile bağlarının kriz anında otomatik olarak iyileştirici olmadığını ortaya koyar. Bazı bağlar destek verirken, bazıları geçmişteki ihmalleri, öfkeleri ve korkuları görünür hale getirir. Bu nedenle, Coates ailesinin yaşadığı çözülme yalnızca Noah'ın dönüşüyle ilgili değildir. Her bir aile üyesinin yaşananları kendi vicdanında anlamlandırma ve yeni sınırlar kurma çabasıyla ilgilidir. Üçüncü olarak, toplumsal damgalama. Rehabilitasyon ihtimalini daha da karmaşık hale getirir, Saving Noah. Reşit olmayan cinsel suç failleriyle ilgili toplumsal tepkinin çoğu zaman tek bir kimliğe indirgediği gerçeğini tartışır. Noah'ın eylemlerinin ciddiyeti tartışma dışıdır. Ancak roman onun genç yaşını ve rehabilitasyon sürecini de görmezden gelmeyen bir çerçeve kurar. Noah, 18 aylık bir çocuk cinsel suçlu rehabilitasyon merkezine gönderilir. Bu ayrıntı, anlatının yalnızca cezalandırma üzerine değil, tedavi, denetim ve yeniden topluma katılım ihtimali üzerine de düşündüğünü gösterir. Berry'nin klinik psikolojik geçmişi, romandaki bu hassasiyetin önemli kaynaklarından biridir. Kitap, rehabilitasyonu kolay bir affedilme ya da temiz bir başlangıç olarak sunmaz. tam tersine toplumun korkusu, öfkesi ve dışlama eğiliminin aile için yardım aramayı, açıkça konuşmayı ve uzun vadeli destek kurmayı zorlaştırabileceğini gösterir. Bu yaklaşım, mağdurların korunması gereğini ikinci plana itmez. Güvenlik ile tedavi ihtiyacının aynı tartışmada düşünülmesi gerektiğini savunur. Romanın rahatsız edici gücü de buradadır. Okurdan, yalnızca öfkeye yaslanmak yerine genç yaşta işlenen ağır bir suç karşısında önleme, tedavi ve sorumluluk mekanizmalarının ne kadar yetersiz kalabildiğini değerlendirmesini ister. Dördüncü olarak kasabanın bakışı, mahrem bir aile felaketini kamusal bir cezaya dönüştürür. Noah'ın suçu öğrenildiğinde Coates ailesi sadece hukuki sonuçlarla değil, yaşadığı çevrenin yargısıyla da karşılaşır. Roman, küçük bir toplulukta tanınan bir ailenin itibarının nasıl hızla kırılabildiğini ve insanların karmaşık bir olayı tek bir etikete nasıl indirgeyebildiğini gösterir. Noah'ın daha önce örnek öğrenci ve başarılı sporcu olarak görülmesi, çevrenin şokunu arttırır. Ancak bu şok, çoğu zaman mağdurların güvenliği, ailelerin sorumluluğu ve rehabilitasyon gibi zor soruların dikkatle ele alınmasına yol açmaz. Bunun yerine aileyi de suçla özdeşleştiren bir dışlama ortaya çıkar. Adrian'ın yaşadığı yalnızlık bu yüzden kişisel bir acıdan fazlasıdır, toplumsal bir izolasyon deneyimidir. Barry, çevrenin öfkesini bütünüyle anlamsız saymaz. Çocuklara yönelik cinsel istismar karşısındaki korku ve tepki anlaşılabilir. Hatta koruyucu bir işlev de taşıyabilir. Fakat roman, öfkenin her zaman sağlıklı bir çözüm üretmediğini belirtir. Eylenin tümüyle dışlanması sorunu görünmez hale getirebilir ve profesyonel destek arayışını zorlaştırabilir. Bu boyut, anlatıyı yalnızca ev içi bir drama olmaktan çıkarır. Suç, utanç ve topluluk baskısının birbirini beslediği, kamusal sonuçları olan bir psikolojik gerilime dönüştürür. Son olarak romanın sarsıcı yapısı. Okuru basit kurban fail ayrımlarının ötesine taşır. Saving Noah, okuru fail ile mağdur arasında ahlaken yanlış bir eşitlik kurmaya çağırmaz. Bunun yerine ağır bir suçun çevresinde oluşan farklı mağduriyet ve sorumluluk halkalarını ayırarak düşünmeye zorlar. İstismara uğrayan çocukların yaşadığı zarar temel gerçektir. Noah'ın ailesinin yaşadığı yıkım ise bu zararı silmez veya onunla yarışmaz. Barry'nin etik açıdan zorlayıcı anlatımı, tam bu ayrımı korurken Noah'ın insanlığını da bütünüyle reddetmemeye çalışmasından kaynaklanır, okur. Bir yandan onun eylemlerinin korkunçluğuyla yüzleşir, diğer yandan genç bir failin neden tedaviye, data time ve açık sınırlarla kurulmuş bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyabileceğini düşünür. Hikayedeki ilerleyen sarsıcı açılımlar da aile üyelerinin birbirleri hakkında kurduğu bazı kabulleri yeniden değerlendirmeye açar. Ancak romanın etkisi yalnızca sürpriz unsurundan gelmez. Asıl etkisi okurun kendi kolay yargılarına çarpmasıdır. Bir insanın işlediği suç ile ailesinin sorumluluğu arasındaki çizgi nerededir? Bir ebeveyn hem çocuğunu sevebilir hem de ondan korkabilir mi? Güvenliği sağlamak ile bir genci tamamen insanlık dışına itmemek arasında uygulanabilir bir denge kurulabilir mi? Barry, bu soruların huzursuzluğunu korur. Bu nedenle roman, bitişinden sonra da etik tartışmasını sürdüren bir psikolojik gerilim olarak öne çıkar. Sonuç olarak Saving Noah, psikolojik gerilimden yalnızca hızlı akan olaylar ya da şaşırtıcı dönüşler beklemeyen, zor sosyal meseleleri kurmaca aracılığıyla düşünmek isteyen yetişkin okurlara uygundur. Özellikle aile ilişkileri, travma, suçun toplumsal sonuçları ve ahlaki ikilemler üzerine kurulu karanlık romanları sevenler için dikkat çekici bir seçimdir. Buna karşılık, çocuklara yönelik cinsel istismar ve aile içi yıkım temaları nedeniyle hassas ya da tetikleyici içeriklerden kaçınmak isteyen okurlar için ağır gelebilir. Kitabın başlıca düşünsel katkısı, bir failin ailesine duyulan empati ile mağdurların uğradığı zararı kabul etmenin birbirini dışlamak zorunda olmadığını göstermesidir. Bu, affetme çağrısı değildir. Daha çok, önleme, tedavi, denetim ve güvenlik gibi konuların yalnızca öfke üzerinden ele alınamayacağını hatırlatan bir bakıştır. Lucinda Barry'i benzer psikolojik gerilim yazarlarından ayıran yön, mesleki arka planının etkisiyle aile krizini klinik bir duyarlılıkla işlemesidir. Roman, Noah'ın suçunu gizemli bir bulmacaya veya salt bir şok unsuruna dönüştürmez. Olayın anne, baba, aile düzeni ve topluluk üzerindeki uzun süreli etkilerine odaklanır. Bu nedenle Saving Noah, kolayca tüketilen bir gerilim romanından çok, Okur'un ebeveynlik, sorumluluk ve rehabilitasyon hakkındaki varsayımlarını sınayan, duygusal açıdan yoğun bir aile dramıdır. Destek olmak isterseniz, Lucinda Berry kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.